Ayrım 16.
Safiye tekrar evet dedi. Belkıs'tan sonra bana ne dedi biliyor musun? Anne dedi. Artık daha fazla salak kız istemiyorum. Canımı sıkıyorlar. Vaktimi ziyan ediyorlar. Benim özbeöz oğlum çocuk sahibi bile olmayı umursamayan bir adam. Ne çeşit bir adam bu. Sultan olamayacak biliyorum. Ona kim saygı duyar ki? Hiç olmazsa halkına doğru dürüst bir varis verebilmeli. Hayır, sultan olamayacak. O bir hadım bile olamaz. Hayır tatlım, bu koşullarda hayır. Nurbanu aniden Safiye'ye döndü ve şimdi seni niye satın aldığımı ve buraya getirdiğimi anlıyor musun diye sordu. Aslında hayır hanımım diye itiraf etti Safiye. Sonra da bu sorunun kafasını çok karıştırdığını söyledi. Seni satın aldım çünkü dedi Nurbanu. Çünkü sen oğlumu bu pislikten kurtarabilecek birisin. 30. Safiye şaşkınlıkla durunca arkada şemsiyeyi taşıyan ve konuşmanın tek bir kelimesini kaçırmamanın telaşı içinde olan küçük zenci kızla çarpıştı. Özürler sona erince Nurbanu tekrar konuşmaya başladı. Muradımın çaresi belki de bir kız olabilir diye düşündüm kendi kendime. Ama Murat sıradan bir genç adam değildi. O halde kız da sıradan olmamalıydı. Belkıs da Azize de çok güzel kızlar diye itiraz etti Safiye. Evet öyle. Ama o çeşit kızlardan köle pazarında bol bol var. Senin için ödediğim parayla rahatlıkla iki, hatta sıkı pazarlık edersem üç tane öylesini alabilirdim. Hayır hayır dedim kendime. Oğlumun gerçekten de olağanüstü bir kıza ihtiyacı var. Sabırlı davranıp beklemekle de hata etmedim. Onun uyarısına uydum. Daha fazla sersem kız istemiyorum. Ama bu arada hadımım kızlar ağası boş durmuyordu. Sık sık gidip köle pazarını inceden inceye kontrol ediyordu. Bana pek çok kız getirdi ama hiçbiri benim istediğim gibi değildi. Sonra geçen ilkbahar başında tam tekrar İstanbul'dan Kütahya'ya gitmemizin arifesinde bana seni getirdi. İşte dedim, işte oğluma göre bir kız. Nurbanu'nun eli Safiye'nin bileğine tutkuyla sarılıyordu. Safiye kendisinin bu kadar övgüye layık olmadığı gibi bir şeyler geveledi. Ama olur mu hayatım? Sen buna değersin. Hiç aynaya bakmıyor musun? Saçların. Harikulade güzel saçların var. Bu saçlar yalnızca onlar. Onu fethetmen için yeter. Ya yüzün? Ama sende bunlardan başka bir şey daha var. Seni görür görmez bunu anladım. Böyle bir kız dedim. Asla ve asla Süleyman'ın olmamalı. Şundan emin olmalısın. Eğer ben senin peşine düşmeseydim, kesinlikle İstanbul'da Süleyman'ın hareminde olacaktım. Ve sen benim için, onun için ifade edeceğinden çok daha değerlisin. Bundan hoşlanacağını hiç düşünme. Yani onun hareminde olmaktan. Düşün bir kere süperisi. O ihtiyar bir adam ve artık çocuk sahibi olamaz. Eğer ortalarda kızlar varsa bu yalnızca onun yatağını ısıtmak içindir. Hadi diyelim onunla yatma şansını buldun. Ki bu yüzlerce kızın arasında pek de olası değildir. Neyse diyelim ki yattın. Sonuçta asla bir çocuğun olmayacaktı. Ve 2-3 yıl sonra... Tabii zamanı Allah bilir ama Süleyman ölünce sonunda bu olacaktı. Bir zamanlar ona ait olduğun için sana bakmış olması bile yeterlidir. Soluğu Edirne'nin soğuk ve karanlık hareminde alacaktı. Allah sana acıyıp da canını alana kadar da orada acı çekecekti. Çoluk yok, çocuk yok, güzel giysiler yok, mücevher yok, hiçbir şey yani. Bu sana göre bir hayat değil. Seni görür görmez bunu anladım. Ve kendime eğer biri oğlumu sultan yapacaksa işte bu odur dedim. Şimdi hayatım anladın mı? 3 gün sonra kurban bayramı geliyor. Oğlum benimle birlikte kurban kestirecek. Onun için sıradan bir iş. Bense ona bu kutsal günde seni vereceğim. Söyle bana ne düşünüyorsun? Bu işi yapabilecek misin? Evet diye cevap verdi Safiye. Öylesine bir özgüvenle bunu söyledi ki adet olduğu üzere eğer Allah izin verirse demeyi bile unuttu. Bunları söylerken ağzı kararlı bir biçimde çizgileşmişti. Tehlikeli bir emri alan askerler gibiydi. Eğer başarırsa bunun ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Ama eğer başaramazsa ona ancak ölüm paklardı. Azize ve Belkıs'ı düşündü. Tekrar çağrılmayan ve güzelliklerine rağmen Selim'in davetini de bekleyemeyen kızlar. Bir kez Murat tarafından reddedildikleri için geleceğe ait hiçbir parlak umutları kalmamıştı artık. İki kadın gölgeler uzayıp ortalık kararana kadar kol kola bahçelerde konuşa konuşa yürüdüler. Planlar yaptılar. Haremin diğer yaşayanlarına katılmadan önce kapı önünde Safiye kadına döndü ve şöyle dedi. Hanımım, oğlunuza gitmeden önce sizden öğrenmem gereken bir şey var. Evet hayatım, söyle nedir? Biliyorsun sana ne istersen verebilirim. Elbiseler, mücevherler. İnsanı hamile kalmaktan koruyan yöntemleri bilmek istiyorum. Evet, biliyorum ama lütfen, lütfen bana bunları öğretin. Sen ne diyorsun diye bağırdı Nurbanu. Safiye'nin kolunu öfkeyle bırakmıştı. Sen de oğlum gibi bir ucube misin ki çocukları aldırmıyorsun? Ne çeşit bir kadınsın sen? Kendi geleceğini garantileyecek bir oğlan çocuğa sahip olma şansını eliyle itiveren bir deli misin sen? Hanımım beni affedin dedi Safiye. Bir oğlan çocuğa sahip olmayı ve size bir torun vermeyi yürekten isterim. Eğer Allah izin verirse bunu yapacağım da. Ama ilk yapılması gereken Murad'ın o çubuktan uzak tutulması değil mi? Bunun ne kadar süreceğini kim bilebilir? Ya bu arada hamile kalırsam? Hasta, şişman bir kadın ne yapabilir? Oğlunuza ulaşma şansım yok olup gider ve onu kaybedebiliriz. Lütfen hanımım, bana bu çareleri öğretin. Zaferimizi kazanana kadar onları kullanayım. Nurbanu yavaşça başını salladı. Kendinden daha iyi düşünenlerden pek hoşlanmayan bir kadındı. Ama çaresiz plandaki zekayı fark etmişti. Safiye amacına ulaştığını hissetti. Hareme girdiklerinde kadın geride kalıp onun içeri girişini seyretti. Kız kımıldandığında dans eder gibiydi. Evet diye kendini kutladı. Doğru bir seçim yapmışım. Ama içinden gelen başka bir ses de ona şöyle diyordu. Evet, doğru bir seçim. Hatta belki de gereğinden fazla. 31. Safiye gözlerini açtığında öğle olmak üzereydi. Harim neredeyse dün gece hiç uyumamıştı ve o da bu sayede uzun uzun uyuma fırsatı bulmuştu. Birden günün önemini hatırladı. İşte bayram gelmişti. Bu benim için bir yeniden doğuş olacak diye mırıldandı. Yatakta döndü ve kendini gül yaprakları içinde buldu. Çıplak bedenine ilk dokunduklarında ne kadar da serinletici olduklarını hatırladı. Şimdi uykunun sıcaklığıyla ezilmişlerdi ve o her kımıldadıkça baygın kokuları teninin gözeneklerine sızıyordu. Gözlerini ovuşturmak için ellerini kaldırdı ve kollarının dirseklerine kadar beyaz, yeşil ipeklerle sarılı olduğunu gördü. Ellerini kullanmaması gerektiğini de hatırladı. Bir önceki gece en canlı detaylarıyla gözlerinin önündeydi. Pirinç lambalarının yıldızımsı boşluklarından sızan ışıkların aydınlattığı harem, divanlarda ve halılarda diz dize oturmuş kadınlar ve o gizemli ışıkların altında kadınların yuvarlak hatlı vücutlarında şıkırdayan ter damlaları. Gecenin ortasına doğru Nurbanu, kına denilen karışımla doldurulmuş bir ipek bohça getirmişti. Safiye bunu Venedik'te de duymuştu. Saçlarına ak düşmüş kadınların kullandığı bir bitkisel karışımdı bu. Burada Türkler arasında kadınlar bununla ellerini ve ayaklarını da süslüyorlardı. Nurbanu kınayı gül suyuyla karıştırmıştı. Ve bunu yaptığında koyu yeşile dönüşen macun pis pis kokmaya başlamıştı. Hiç hoşuna gitmese de bu kap dizlerinin üzerine yerleştirilmiş ve sonra da söylendiği gibi sağ elini İsmihan Sultan'a uzatmıştı. Bu kez incecik çubukları bu macuna batırarak genç kız Safiye'nin eline incecik incecik desenler çizmeye koyulmuştu. Heyecanlı dedikodular ve tartışmalar arasında elin süslenmesi bir saatten fazla sürmüştü. Bittiğinde Nurbanu bu eli kömür közlerinin üzerine tutmuş, sonra avucunun içine bir altın koyarak ince keten, ardından da ipek bezlere sarmıştı. Bunlar tamamlanınca öbür ele de aynı işlemler yapılmaya başlamıştı. Safiye tabii ki ilginin merkezi olmaktan hoşnuttu ama hiç kımıldamamaktan da sıkılmıştı. Susuzluktan boğazı kurumuş, açlıktan midesi kazınmıştı. Üstelik tuvalete de gitmesi gerekiyordu. Sıkıntıdan başı bile ağrımaktaydı. Daha yaşlıca kadınlar kendi aralarında erkeklerin ısrarlı egemenlik arzuları ve kadınların bunlarla başa çıkışı konusunda amiyane şakalar yapıyorlardı. Bunlar bana pasif olmam gerektiği konusunda aktif zorlama mı yapıyorlar acaba diye merak etmişti Safiye. Hayır, ne kadar çekici olursa olsun bu kadınların onu kendi duygularına araç yapmalarına izin vermeyecekti. Pasifliği de kullanarak güce erişebilirim ben. Bu konuda hanımımız Nurbanu Sultan kadar yetenekli değilim diye özür dilemişti İsmail Sultan. Safiye'nin elini yoğunlaşmanın verdiği güçle sıkan eli sıcak, beyaz ve tombuldu. Nurbanu Sultan saçma derken sözlerinin aksine büyük bir dikkatle kızın yaptığı işi incelemişti. Ayrıca Allah'ın izniyle bekaretini kaybedecek bir kız, onunla ilgilenenlerin de bakire olmasını bir uğur saymalıdır. İsmihan ve küçük kardeşi Fatma, Sultan üvey annelerinin bu sözleri üzerine kıpkırmızı olmuşlardı. İkisi de Safiye'nin yaşına yakındılar ve Selim'in kızlarıydılar. Yani Osmanlı prensesleriydiler. Büyük olanının adına bu yüzden han eki konuluyordu. Safiye her ikisini de dikkatle incelemişti. Sarı ışığın altında gülümseyen kırmızı dolgun dudaklar ve mutlu tombul yüzler. Onlar Murad'ın yarım kan kardeşleri olduklarına göre belki de bir benzerlik yakalayabilirdi. İsmihan desenlediği elin üzerine eğilip sanki Safiye'nin düşüncelerini okumuş ve onu uyarırmışçasına bir fısıltıyla "Ben abime hiç benzemem" demişti. Yaşlı kadınlardan biri erkeklerle ilgili yeni bir şaka yapıyordu. Safiye'yi bunlar ilgilendirmiyordu. İki eli ve ayak bilekleri de sarılıp sarmalandıktan sonra tuvalete gitmesine izin verildiyse de bunu tek başına yapması olanaksızdı. Yardımla gidip geldikten sonra yemeğini yemişti. Bu arada kadınlardan isteyenler kınanın kalanıyla kendilerini süslüyordu. Sonunda kısılan ışıkların altında oynamaya başlamışlardı. Safiye kendini zor tutmuştu. Dümbelekler ve zillerin ritmi içini kıpır kıpır yapıyordu. Ama kımıldanması bile yasaktı. Yapacak bir şey yoktu. Dans etmeyi bir gecelik başkalarına bırakması gerekiyordu. Harem manastıra hiç mi hiç benzemiyordu. Halasının böyle bir durumda neler söyleyeceğini merak etmişti. Dans etmeyi öğrenirken ona söylenen şey ritmi içinde hissetmek ve vücudunu ona uygun olarak oynatmaktı. İsmail'in çalışmasını seyretmek de buna benzer bir şeydi. Giderek artan bir zarafet ve alkışlamak için ellerini bile oynatamamak. Kına gecesi bu muydu? Safiye omuzlarını ve kollarının baskısına kasıklarına kadar hissetmişti. İsmail ve Fatma karşılıklı abileriyle dalga geçen bir oyunu oynamaya başlamışlardı. Çok da saygılı değiller diye düşünmüştü Safiye. Rahibeler baş rahiplerle böyle dalga geçebilirler mi? Gerçi baş rahip bu danstaki gibi kafa çeken, öfkeli ve kabadayı genç bir adam değildi. Ama ondaki benzer zaaflarla böyle eğlenebilmek düşüncesi yine de çok hoşuna gitmişti. Bunlar benim düşüncelerimi Murat'tan uzaklaştırmak mı istiyorlar? Eğer bu adamı seveceksem, onu sahip olarak kabul edeceksem, bana neden onu böyle gösteriyorlar? Yoksa hissettiğim açlığın cevabı olarak bu kız kardeşler benimle dalga mı geçiyorlar? Ama daha sonra Safiye onların amacının bu olmadığını anlamıştı. Onlar ona tarafsızlığın gücünü ve erkek dünyasını çok ciddiye almamak gerektiğini göstermeye çalışıyorlardı. Murat'la yapacağı dansın sonucu ne olursa olsun belki aşka yetersiz kalacaktı. Belki hiçbir arzuyu yeterince doyuramayacaktı. Bunu en iyi anlayacak olan yine de diğer kadınların sevgi ve şefkatidir gibilerden bir mesaj vardı bu ikilinin dansında. Işıklar daha da kısılmış, müzik yükselmiş ve diğerleri de oynamak üzere ayağa kalkmışlardı. Bilezikli kollar başka başka fanteziler yaratıyordu. Manastırda yetişmiş hiçbir kız, Safiye'nin o gece bu danslarda gördüğünü göremez, öğrendiğini öğrenemezdi. Ama tabii ki bir manastır kızının evlilik gecesiyle bir odalığın sultanının veliahtının koynuna girmesi arasında dağlar kadar fark vardı. Son olarak Azize ve Belkıs oynamaya kalkmışlardı. Safiye bu dansta da Murad'ı görebilmeyi ummuştu. Onların çizdiği portre ise bambaşkaydı. İki genç köle önce salınarak dönüp eğilmiş, sonra tahta kaşıkların ritmi giderek hızlanmıştı. Bir aşağı inen, bir yukarı çıkan kuşak uçları ve nabız gibi sesler çıkararak titreşen zincirler. Safiye'nin boğazı kurumuştu ve İsmihan'ın ünlü nar şerbeti bile buna çare değildi. Artık doruk noktasına ulaşılmıştı. Kıvrana büküle, yaklaşıp uzaklaşan iki odalık sonunda inleyerek birbirlerinin kollarında yere yıkılmıştı. Bu inlemeleri kendi içinde hisseden Safiye'nin gözleri sıkıca kapalıydı. Ve sonunda müzik yavaşlarken ertesi günkü bayramı sağlıkla karşılayabilmek için uyumak istediğini söyleyerek yatağa girmişti. 32. Safiye bayram sabahı gözlerini bu duygularla açtı. Soğuyan kına gül yapraklarının tersine bedeninin ısısını alamıyordu. Uykuyla uyanıklık arasında o yarı hülyalı anlarda bile el ve ayaklarındaki bağları kurşun gibi hissedip durmuştu. Ve şimdi onların altından çıkacak gizemli şekilleri görmek için can atıyordu. Ama bunu yapmaması gerektiğini biliyordu. O zaman sihir kaybolabilirdi. Başka şeyler de istiyordu. Her şeyi istiyordu. Hatta arzuyu. Ama şimdi olmazdı. Ah, akşam bir gelseydi. Safiye uyurken bile ellerini hareket ettirmemişti. Bu yüzden her tarafı uyuşuktu. Adetler gereği gece odasında değil, haremin büyük salonunda herkesle birlikte geçirmişti. Kocaman minderlerin arasından çaresizce etrafına baktı. Böyle hiç kımıldamadan yatmaktan bıkmıştı artık. Tam aklından bunlar geçerken onun uyandığını gören İsmihan ve Fatma Sultan ellerinde bir sepet dolusu gül yaprağıyla kıkırdayarak yanına geldiler. İpek bezlere sarılmış elleriyle onları kovalaması olanaksızdı. Yeni bir koku banyosunun ardından kızlar ona sarılıp öpücüklere boğdular. O sırada Safiye'nin en sevdiği yiyeceklerle dolu bir kahvaltı tepsisi de bir başka kadın tarafından getirilmişti. Tepside lokma da eksik değildi. "Hayır hayır, ellerini kullanmamalısın" diye bağırdı İsmihan. Ve Safiye "Yeter artık, patlayacağım" diyene kadar iki kardeş onu yudum yudum beslediler. Nurbanu "Hadi çabuk olun, Bugün yapılacak yığınla iş var diyerek onları uyardı. Hiçbir şey yememesi heyecanını ortaya koyuyordu. Safiye, aman sakın soğan, pırasa ve ağır baharatlı şeyler yeme dedi. Bir kadının tüm çekiciliğini yok eder bunlar. Gün boyunca meyveler ve tatlılarla dolu tepsi Safiye'nin başucundan ayrılmadı. Ve ne zaman o tarafa doğru küçük de olsa bir bakış atsa hemen biri koşarak gelip onu besledi. Sonunda kadınlar onu yataktan kaldırıp ellerindeki gül yapraklarını kafasından boca ederek ortalığı çınlatan kahkaha ve şarkılar eşliğinde konağın hamamına götürdüler. Safiye buhar ve sıcak suya alışmıştı. Hatta bunu seviyordu. Diğer bütün Müslüman kadınlar gibi normalde haftada en az iki kez, sıcak günlerde daha sık ve her adet kanamasından sonra mutlaka yıkanıyordu. Nurbanu kadın, Safiye'den çok sonra resmi nikahlarla evlenecek olan İsmihan ve Fatma'yı bilgilendirmek için kına ertesi gerdeğe girmeden önce bir gelin mutlaka yıkanır dedi. Evliliğin herkesin gözünde saygın olabilmesi ve yasal olarak kabul edilebilmesi için bütün bu adetlerin yerine getirilmesi şarttır. Bir köleye gelince, onun satın alınmış olması zaten yeterince yasallık verir bu işe. Hadi gelin, erkekler dışarıda dua ederken biz de yıkanıp paklanalım. Kadının önce şu ellere baksak iyi olacak. Eğer kına uzun süre kalırsa kararır ve bu da pek uğurlu sayılmaz diye eklemesinin üzerine hamam sefasının normal gidişine uymayan bir şekilde aceleyle soyunup hemen ikinci odaya geçtiler. İsmihan titiz bir şekilde bezleri çözünce avuç içlerine bağlanmış altınlar yere düştü. Sakla onları dedi Nurbağan. Senin onlar. Hayatımda ilk kez bir şey gerçekten benim oldu. Safiye onları el ve ayaklarıyla yanına çekti. Çok daha fazlası olacak. Bunlar ilk. Eğer kölelik böyle bir şeyse. Tepesinden boşaltılan kaynar su onun bu hoş duygularından koparıverdi. Kurumuş kına vücudundan aşağı eriyerek ayaklarının dibindeki kanallara doğru akıyordu. Elleri ihtiyar kadınlarınki gibi buruş buruş olmuştu. Dikkatle bakınca şekillerinin renginin parlak, sıcak bir turuncu olduğunu gördü. Son derece zarif laleler ve noktalarla bezenmiş avuçları, tırnakları herkesin hayranlığını uyandırmıştı. Elleri kımıldadığında kelebek kanadına benziyordu. Aslında onlar Safiye'nin vücudunun bir pazarda sergilenecek kadar güzel ve kusursuz parçalarıydılar zaten. Ama şimdi bir dantelin arkasındaki belli belirsiz şekillere benzeyen bu süslemelerle daha bir cazip ve gizemli olmuşlardı. Bu kelebekler çırpınarak nerelere dokunacaktı? Bir akşam olsaydı. El ve ayaklarını yıkanırken korumaya çalışıyordu. Oysa endişe etmesine gerek yoktu. Kına en az bir hafta böyle canlı kalacaktı. Onu öylesine ovalıyorlardı ki derisi yüzülüyor gibiydi. Ama sonunda bir bebek cildi gibi olmuştu bütün bedeni. Pembe ve yumuşak. Sonra tek tek bütün kılları temizlendi. İşinin ustası iki kadın özel gelin formülü hazırlamışlardı. İki ölçü şeker, bir ölçü limonu ateşte çevire çevire yapmışlardı bunu. Bu tatlı macunun adı ağdaydı. Kadınlar ağdayla Safiye'nin koltuk altlarını, bacaklarını ve en mahrem yerlerindeki tüyleri bile temizlediler. Şimdi 5 yaşındaki bir çocuğunkinden bile daha pürüzsüzdü teni. Ardından bu işlemler sırasında bir parça incinmiş bedenine bir takım kremler sürmeye başladılar. Yağ, un, bal ve çeşit çeşit kokulu baharattan hazırlamışlardı bu karışımı da. Buharların arasında Safiye kendini bayram için pişirilen bir canlı tatlı gibi hissediyordu. Kadınlar onu ovaladıkça İsmihan ve Fatma maşallah maşallah diye tekrarlayıp duruyorlardı. Kızları Safiye'nin güzelliğini kötü gözlerden korumak için yaptıkları bir şeydi. Nazardan çok korkuyorlardı. Güneş en tepedeydi ve yüksek pencerelerden giren ışınları yoğun buharın arasından bile görünüyordu. Safiye'nin saçları içinde güllerle güneş çiçeklerinin bekletildiği sularla yıkanmıştı. Yıkanma faslı bitince kar beyazı yastık ve havluların arasına onu çırılçıplak yatırdılar. Ve güneş havuzda küçük kıpırtılarla dolaşırken başlayan masaj, çini duvarlar dolgun yaz ışığında şıkır şıkır parlayana kadar sürdü. Genç efendinin bayram tatlısı hazır diye düşündü. Konağın fırınlarında o sırada pişirilen ince, çıtır kabuklu ekmekler değil de çocukluğunda yediği güzel paskalya çörekleri gelmişti aklına. Uzun sıcak öğleden sonra boyunca Safiye kimi zaman hayal kurdu, kimi zaman uyukladı, kimi zaman da gerçekten uykuya dalarak gerçek rüyalar gördü. Bu ona gecenin yoruculuğuna karşı taze ve diri tutacaktı. Masajcı kadın onun pembe yumuşak tenini ovalarken Safiye tamamen bilinçsizce kalçalarını oynatarak bu dokunuşlara cevap vermeye başlamıştı. Poposuna yediği bir şaplakla kendine geldi. İsmihan bunları abime yapmalısın diye onunla dalga geçiyordu. Yıkanmaktan gelen Selim'in kızı havlunun ıslak ucuyla acıtmadan vuruyordu Safiye'ye. Seni küçük diyerek masajcı kadının ellerinden kurtulan Safiye yerinden fırladı ve o da bir havlu kaptı. Tombul İsmail'e göre uzun bacaklarıyla çok daha avantajlıydı. İki kız bağıra çağıra havuzun etrafında koşturmaya başlamıştı. Kızların mermer duvarlarda yankılanan çığlık ve kahkahaları içeride bir perdenin arkasından avludaki erkeklere bakan Nurbanu'nun kulağına kadar gitmişti. Öyle keskin bir öfkeyle onları ikaz etti ki nefes nefese kızlar hemen toparlanıp sustular. İsmail'in havlusuyla Safiye'nin teninde bıraktığı iz kıpkırmızıydı. Nurbanu ne azarlama faslını uzattı ne de özürleri uzun uzun dinledi. Hemen bir kadın çağırıp oranın çürümemesi için yağ ve sabır otuyla ovulmasını emretti. Kızmasına kızmıştı ama yine de Safiye'nin bu canlılığı hoşuna gitmişti. Yüzündeki belli belirsiz gülüş bunun işaretiydi. Safiye kadının asıl kaygısının enerjisinin tamamını akşamdan önce harcaması olduğunu anlıyordu. Ortalık sakinleşince Nurbanu, "Erkekler camiden dönüyor," diye haber verdi. "Onları koridordan görebilirsiniz. Hadi acele edin, acele." 33. "Ne olur Safiye'yi de oraya getirelim," diye yalvardı İsmihan. "Saçı güneşin altında daha çabuk kurur hem de." Nurbanu izin verince kızlar sevinçle koridora geçtiler ve oradan buradan konuşmaya başladılar. "Koyunlar avluya getiriliyor," diyen Nurbanu'nun sesi gıcırtılarla dönerek hazırlanan ızgaranınkine karışıyordu. İsmail'in dizlerinin dibinde ona saçını taratan Safiye, önündeki aralıklardan avluyu görmeye çalışıyordu ama hiçbir şey göremiyordu. "Kımıldanma," dedi İsmail, "saçın karışıyor." Ama Safiye dayanamıyordu. Avludaki doğal olarak tamamı erkeklerden oluşan kalabalığın çevresindeki yoksul köylüler, aptal bakışlarla sırık uçlarında sallanan tuğ ve bayrakların altındaki zenginleri seyrediyorlardı. Foskari tiyatrosunda bir kıyafet balosu gibi. Safiye kendisinden başka hiç kimsenin bunun farkında olmamasından memnundu. Bu memlekette yalnız oyuncular değil, tüm erkekler bu şekilde giyiniyordu. Üzerlerine güneş vurunca bu uzun elbiseler zenginlikleriyle insanın gözünü alıyordu. "Abin hangisi?" diye sordu. Heyecandan neredeyse soluksuz kalmasına kendisi bile şaşırmıştı. İsmail tarağın ucuyla işaret etti. "Orada, babamın tam yanında duruyor. Mavi ve altın rengi çizgili sarığının sorgucunda tavus kuşu tüyleri olan.